Kitabın adı Noel'de Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 16. ayrım. 15. bölüm. Eve, Doktor Mira'nın merkezin dışındaki ofisine Rudy hakkındaki olasılık hesaplarıyla donanmış olarak gitti. Yeni bir soruşturma açabilmek ve sonunda adamı içeri tıkabilmek için Mira'nın Rudy profili üzerindeki fikirlerine ihtiyacı vardı. Zaman geçiyordu. Katilin iz bırakarak ya da iz bırakmaksızın bu gece 5. cinayeti işlemesini bekliyordu. Mira'nın asistanına, ''Benim burada olduğumu biliyor mu?'' diye sordu. Sabırsız hastalara alışık olan sekreter başını kaldırmadan, ''Şu anda bir seansta en kısa zamanda sizinle birlikte olacak.'' dedi. Eve otoşefte kahve olmadığını biliyordu. Çünkü Doktor Mira, hastalarının yatıştırıcı bitki çayları içmelerini isterdi. Mira'nın kapısı açıldığında yerinden sıçradı. Tam Doktor Mira diye başlamışken Nadine Furst'un dışarı çıktığını gördü. Muhabir Eve'i görünce kızardı ve omuzlarını geriye atıp baktı Eve. Eve, eğer benim kaynaklarımı kullanmaya kalkarsan bizim departmandan hiçbir bilgi alamazsın. Hatta yargılanırsın Nadine, dedi. Ben kişisel meselelerim için buradayım. Bu saçmaları seni dinleyenlere yuttur, değil mi? Doğru söylüyorum Eve. Doktor Mira geçen bahardaki olaydan sonra beni tedavi etti. Sen benim canımı kurtardın ama Doktor Mira da akıl sağlığımı sağladı. Ara sıra gene yardımına ihtiyacım oluyor, o kadar. Eğer şimdi yolumdan çekilirsen... Eve utanıp şaşırdığından çok da emin değildi ama... Üzgünüm, sana çok sert çıkış yaptım. Oysa kötü anıları taşımanın ne kadar zor olduğunu bilenlerdenim. Özür dilerim, dedi. Nadine kısaca pekala dedi ve yüksek topuklarını sertçe yere vurarak yürüyüp gitti. Mira ifadesiz bir yüzle ''Lütfen içeri gel Eve'' diye seslendi. ''Tamam, anladım. Hemen kadının üzerine atladım ama çok uzun zamandır bu olay için beni didikleyip duruyor ve birkaç saat sonra bir basın toplantımız var. Bazı köşeleri kesmeye çalıştığını fark ettim.'' Mira otururken eteğini düzelterek ''İnanmakta hala güçlük çekiyorsun Eve'' dedi. ''Yürekten özür dilemekte de aynı şekilde acele ettin. Sen her zaman ikilemlerin kadını oldun. Ben özel nedenlerle burada bulunmuyorum ama Nadine iyi mi Mira?'' ''Nadine güçlü ve kararlı bir kadın. Senin tanıdığın korkuları o da taşıyor. Bunları seninle konuşamam Eve.'' ''Tabii, eminim bana çok kızdı. Teke tek bir röportaj verip onu yatıştırabilirim.'' Senin dostluğuna önem veriyor, ona verdiğin bilgilerin dışında. Oturmayacak mısın? Seni azarlamak niyetinde değilim. Eve gülümsedi, hafifçe öksürerek sesini düzeltti ve elindeki dosyayı uzatarak, Rudy üzerinde olası değerlendirmeleri tarattım. Elde olan verilerin ışığında %86.6 şüpheli. Onu içeriye atmam için yeterli sayılır ama senin testlerinden sonra onu daha sıkı bağlayabilirim. Rollins, Rudy'nin avukatının bunun üzerine atladığını söyledi. Evet, ona da bugün öğleden sonra randevu verdim, öncelik tanımamı istediğin için. Onun beynini, şiddet potansiyelini öğrenmeliyim ki daha derinlere inerken vaktim var mı bileyim. Çözüleceğini ya da anlaşacağını sanmıyorum. Eğer kardeşi bir şeyler biliyorsa onun üzerinde çalışabilirim. Önünde sonunda çözülecektir. Ben sana verebileceklerimi en kısa zamanda veririm. Senin ve takımının müthiş bir baskı altında olduğunuzu biliyorum. Buna rağmen sen dinlenmiş ve iyi görünüyorsun. Seni son gördüğümde bayağı endişelenmiş ve işe erken döndüğünü düşünmüştüm. Sen ve herkes böyle düşünüyor ama gerçekten kendimi iyi hissediyorum. Dün akşam bir rahatlama terapisi gördüm ve ardından 10 saat uyudum. Sahi mi? Rourke bunu nasıl ayarlayabildi? Eve, Mira'nın kahkahalarının arasında ''Bana ilaç verdi'' diye homurdandı. ''Demek sen de onun yanındasın'' diye ekledi. ''Ah, tamamen. Birbirinize ne kadar uygunsunuz iyi. Aranızda olup biteni izlemek çok zevkli. Bu gece ikinizi de göreceğim için çok seviniyorum.'' ''Ha, evet, malum parti. Bana profili hazırlarsan belki parti havasına girebilirim.'' Eve ofisine döndüğünde McNabb'i masasını karıştırırken bulunca bütün keyfi kaçtı. ''Şekerlerimi artık orada saklamıyorum McNabb.'' Genç adam boş bulunup sıçrayınca kalçası çekmeceye çarptı. Eve onun yüzündeki acıyı görünce keyifle gülmeye başladı. ''Aman, Dallas beni ölümüne korkuttun. Seni cezalandırmalıyım. Amirinin şeker çubuklarını çalmak suçtur. Benim onlara ihtiyacım var. Tamam, tamam. Bugün çok iyi görünüyorsun Dallas. Hadi, hadi yağcılık yapma McNabb, sana uymuyor. Eve koltuğuna oturup bacaklarını duvara doğru uzattı ve ''Eğer puan almak istiyorsan bana yeni havadisler ver.'' dedi. Mali dosyaları incelediğimde Holloway hakkında açılmış 8 davaya rastladım. Bunlar Siktiret dosyasında saklıydı. Peabody gibi 8 kadın daha tacize uğramış. Hepsini susturmak için bedava bakım, butiklerden bedava alışveriş çekleri vesaireler verilmiş. Kim onaylamış? Duruma göre ikisi de. Piper 3 tanesini onaylamış. Tamam, bu durum Piper'ı da işin içine sokuyor ama bize bir ödül getirmiyor. Yine de onu sıkıştırmak için bunu kullanabilirim. McNabb, bir tane daha az çok ilginç nokta yakaladım derken Eve'in masasının kenarına ilişti. Umarım poponu masamdan tekmelemememi sağlayacak kadar ilginçtir. Donny Ray hakkında, 6 ay öncenin tarihiyle bir not buldum. Aralıkta not yenilenmiş. Eve'in kalbi atmaya başladı. Nasıl bir not diye sordu. Rudy'den danışmanlara hitaben yazılmış. Donny Ray, Piper'la görüştürülmemeli ve sadece Rudy'yi görmeli diyor. Bu not daha sonraki bir tarihte yenilendiğinde de aynı şeyler tekrarlanmış. Bak bu oldukça ilginç. Demek Rudy, Donny Ray'in Piper'ın etrafında dönmesini istemiyordu. Bunu ona karşı kullanabilirim. Diğer iki kurbanla ilgili böyle notlar da var mı? Hayır, hiçbir şey çıkmadı. Mesela tıbbi, akli veya fiziksel tedaviler var mı? İkisi de kısırlaştırılmış. Üreme pazarından 5 yıl önce ayrılmışlar. Ondan sonra Piper psikolojik tedavi görmüş. Kendi kliniklerinde Optima 2'de uygulanmış. Bağırsaklar boşaltılıyor, uyku tüplerinde uyuyorlar ve kepekli şehriyeden başka bir şey yemiyorlar. Ne uygulama ama? Peki Rudy'ye ne olmuş? Herkes ağzına fermuar çekmiş. Eve, bugün öğleden sonra bir terapi görecek. İyi iş becerdin McNabb derken içeriye giren Peabody'ye baktı. İyi zamanlama. İkiniz son mücevher parçasını yakaladınız mı? 4 kuşu nereden aldığını bulmak istiyorum. Bu kez biraz dağılmış gibi görünüyor. Belki son alışverişinde de dikkatsiz davranmıştır. Peabody McNabb'e bakmamaya çalışarak, ama efendim, ben Piper'ı sıkıştıracağım. Dolayısıyla seni yanıma alamam. Eğer binadan çıkacaksanız ikiniz birlikte çıkın. Eve kalktı ve eğer 5. kurbanını seçmediyse aranıyordur. Size ulaşabileceğim bir yerlerde olun dedi. Eve dışarıya çıkarken McNabb, rahatla Peabody, ben bir profesyonelim dedi. Hadi ısır beni. Eve yardımcısının kendisinin öfkelenince kullandığı cümleyi kullanmasına gülmemek için kendini tuttu. Ama McNabb'in nereni cevabına gülmeden edemedi. Eve'in zamanlaması çok iyiydi. Eğer Rudy'nin avukatının biraz beyni olsaydı, onun bu testleri cevaplarken kapalı bir odada olmasını isterdi. Merkeze basın toplantısı için dönmeden önce Piper'ı didikleyebilmek için tam bir saati vardı. Resepsiyonist bu kez hiç vakit kaybetmeden Eve'i içeriye aldı. Piper onu "Teğmen" diye karşıladığında solgun bir yüz ve boş gözlerle ofisin kapısında duruyordu. Avukatım sizinle herhangi bir şekilde görüşmeye mecbur olmadığımı söylüyor. Eğer bu resmi bir görüşme ise danışmanımın da yanımızda olması gerekiyor. Bunu istediğin gibi de oynayabiliriz Piper. Ya şimdi içeriye gireriz ya da burada oturup rahat rahat Rudy'nin neden seni Donny Ray Michael'dan uzaklaştırmaya çalıştığını tartışabiliriz. O bir şey değildi. Bundan kötü bir sonuç çıkaramazsın. Tamam. Bana gerekli açıklamaları yap ki bu meseleyi bir kenara koyalım. Eve davet beklemeden içeriye geçerek oturdu. Hiçbir şey söylemeden bekledi ve Piper'ın yüzündeki savaş ifadesini inceledi. Bu sadece Donny Ray'in bana olan ilgisinden kaynaklandı. Önemli bir şey değildi, zararsız bir şeydi. O halde neden personele not dağıtılıyor? Bu sadece herhangi bir tatsız hadiseyi önlemek adına alınmış bir önlem. Sık sık tatsızlık olur mu? Hayır, derken Piper hızla kapıyı kapattı. Yanakları kızarmıştı. Gümüşü saçları bugün arkaya toplanmıştı. Yüzünü çerçevesiz bırakıyor ama derin ve kırılgan bir kontrast yaratıyordu. Hayır Teğmen, kendimizi insanların rahatına, dost bulmasına, aşkı bulmasına ve evlilik yapmasına adamışız biz Teğmen. Ellerini kavuşturarak, size memnun kalan müşterilerimizden gelen düzinelerce teşekkür mektubu gösterebilirim dedi. Bunlar birbirlerini biz olmasak bulamayacak gerçek aşıklar diye ekledi. Eve gözlerini ona dikerek, sen gerçek aşka inanır mısın Piper diye sordu. Tabii, kesinlikle. Gerçek aşkını bırakmamak için neler yaparsın? Ne yapmam gerekirse. Bana Donny Ray'den bahset. Bana birkaç kez çıkma teklif etti. Onu dinlememi istiyordu. O sadece bir çocuktu Teğmen. Holloway değildi ama Rudy ona müşteri olarak koşullarımızı yerine getirebilmemiz için benimle bağlantısının tamamen kesilmesi gerektiğini söyledi. Sen Donny Ray'i dinlemek istiyor muydun? Eğer sadece dinlemek olsaydı bundan büyük bir keyif alırdım. Ama bunun sadece onu dinlemem için olmadığı çok açıktı. Onu incitmek istemiyordum. Birinin kalbini kırmaya dayanamam. Peki senin kalbin ne durumda? Kardeşinle ilişkin kalbinde nereye oturuyor? Kadın, bunu seninle tartışmam diye cevaplarken tekrar dikleşti ve ellerini birleştirdi. Senin kısırlaştırılma kararını kim verdi Piper? Çok ileri gidiyorsunuz. Sahi mi? 28 yaşındasın ve çocuk sahibi olma ihtimalini kardeşinle seviştiğin için yok ettin. Yıllardır terapi görüyorsun. Başka bir erkekle ilişkiye girme ihtimalini de yok ettin. Bu arada bir şantajcıya da para ödemek zorunda kaldınız. Çünkü ensest karanlık ve utanç verici bir sır. Bunu anlamanız mümkün değil. Ah! Evet, anlayabilirim. Eve bir anda buna zorlanmış olduğunu ve o zamanlar daha ufacık bir çocuk olduğunu hatırladı. Başka bir şansı yoktu ki. Ben senin neyle yaşamak zorunda bırakıldığını gayet iyi biliyorum Piper. Onu seviyorum. Eğer bu utanç verici, yanlış ve sapık bir şeyse bile değiştiremem. O benim hayatım. O halde neden korkuyorsun? Eve öne doğru eğildi. O kadar korkuyorsun ki onun katil olmasından şüphelendiğin halde durumu örtbas etmeye çalışıyorsun. Gerçek aşk için her şeyi yapar mısın? Holloway'in müşterilerinizi rahatsız etmesine göz yumdun. Bu seni vesikasız kadınları satan bir satıcıyla aynı kefeye koyar. Hayır, ona kendisi gibi düşünen bir kadın bulabilmek için elimizden geleni yaptık. Bulamadığınızı fark ettiğinizde de şikayet eden kadınları parayla susturdunuz. Bu senin yapmak istediğin şey miydi yoksa Rudy'nin fikri miydi? Bu bizim işimizdi. Rudy işten benden daha iyi anlar. Yaptıklarınızın mazereti bu mu? Belki de ikiniz de artık yaşadıklarınızı kaldıramıyorsunuz. Donny Ray'in öldürüldüğü gece Rudy seninle miydi? Bana bakarak doğruyu söyle. Bütün gece seninle miydi? Rudy kimseyi incitmez. Böyle bir şey yapamaz. Emin misin? Bir insanın hayatını daha tehlikeye atıyorsun. Bu gece olmazsa yarın mutlaka bir cinayet daha işlenecek. Bu cinayetleri yapan kimse bir deli, bir cani, bir vahşi olmalı. Eğer bunun Rudy olduğundan şüphe etseydim, yaşamaya devam edemezdim. Biz birbirimizin parçasıyız. Eğer bu onun içinde varsa, bende de var demektir. Piper elleriyle yüzünü kapattı. Buna daha fazla dayanamam. Seninle konuşmayacağım. Eğer Rudy'yi suçluyorsan, beni de suçluyorsun demektir. Eve ayağa kalktı ve siz bir bütünün iki yarısı değilsiniz Piper. Sana ne söylemişse. Eğer bir çıkış yolu arıyorsan, sana yardımcı olabilecek birini tanıyorum. Boşuna yaptığını bilmesine rağmen kartvizitlerinden birini çıkardı. Doktor Mira'nın adını ve telefon numarasını yazarak koltuğun koluna bıraktı ve çıktı. Arabasına bindiğinde duyguları karmakarışıktı. Birkaç dakika yatışmaya çalıştı ve kolundaki zaman göstergesine baktı. Fazla vakti yoktu. Telsizini kullanarak Nadine'i aradı. ''Ne istiyorsun Dallas? Burada müthiş bir baskı altındayım. Basın toplantısı bir saat sonra. Ekibinle birlikte benimle 15 dakika sonra D&D'de buluş.'' ''Gelemem.'' ''Evet gelirsin.'' Eve bağlantıyı kapattı. Eve, Down and Dirty kulübünü hafta arası çok tenha olduğu için seçmişti. Zaten sahibi tanıdıktı ve rahatsız edilmemelerini sağlardı. 1.95 boyundaki Craig, koyu tenli çirkin yüzüyle sırıtarak ''Buralarda ne yapıyorsun küçük beyaz kız?'' diye seslendi. Saçlarını kazıtıp ayna gibi parlatacak kadar yağlamıştı. Üzerinde deri bir kıyafet, kollarında kuş tüyleri, ayağında kırmızı çizmeler vardı. İyi, toplantımız var derken içeriği gözden geçirdi. 6 dansçı prova yapıyordu. Birazdan New York sokaklarında faaliyete geçecek müstakbel suçlu, uyuşturucu satıcısı olmaları muhtemel birkaç müşteri vardı. Benim mekanıma başka polisleri de mi getireceksin bugün? İki satıcıyı gözleyerek, birilerinin bu akşamki işleri suya düştü galiba, dedi. Ben baskın için gelmedim. Basın gelecek. Kullanabileceğimiz özel bir odan var mı? Nadine mi geliyor? 3 numaralı odayı kullandattım. Size bekçilik de yaparım. Makbule geçer. Kapı açıldığında gün ışığıyla birlikte Nadine ve bir kameramanın içeri girdiğini gördü. Eve, uzun sürmez, diye ekledi. Eve, odayı göstererek Nadine'in onaylamasını beklemeden içeriye geçti. Nadine, lekeli duvarlara, köşedeki tek mobilya olan dağınık yatağa bakarak, ''Böyle ilginç yerlere sık sık gelir misin Eve?'' diye sordu. ''Hatırladığıma göre sen böyle yerleri masaların üzerine çıkıp dans ederken soyunacak kadar çok seversin.'' Nadine gururla ''O zaman yalnız değildim.'' derken bir yandan da vızıldanmakta olan kameramanına ''Kapa çeneni Mike.'' dedi. ''5 dakikanız var.'' Eve yatağın kenarına oturdu. ''Ya bana sorular sorarsınız ya da ben size dümdüz bir açıklama yaparım. Size basın toplantısında yapacağımız açıklamalardan daha fazlasını veremem ama oradakilerin hepsini tam 20 dakika atlatmış olursunuz. Hem size atacağınız başlığı bile söylemiş olurum. Bunu neden yapıyorsun?'' Eve alçak bir ses tonuyla ''Çünkü dostuz.'' diye cevap verdi. ''Biraz dışarıya çıkmayın.'' Nadine adamın homurdanmalarını aldırmadan arkasından kapıyı kapattı. ''Herhangi bir acıma duygusuyla yapılan bir iyiliğe ihtiyacım yok benim.'' dedi. ''Bunun nedeni öyle bir şey değil. Sen anlaşmamızı bozmayarak sana verdiğim bilgileri sızdırmadın. Ben de bana düşeni yapıyorum. Senin doğruları söylediğine inanıyorum. Buna profesyonellik denir. Beni rahatsız ettiğin zamanlar bile seni severim Nadine. Bu da kişisel. Şimdi teke tek görüşmek istiyor musun?'' Nadine'in yüzünde bir anda güller açtı. ''Tabii istiyorum. Ben de seni severim Dallas. Üstelik sen her zaman rahatsız edicisindir. Rudy ve Piper hakkında edindiğin bilgileri çabucak sırala bana. Olağanüstü. Kendi iş kollarının şampiyonları. Bastığım her düğme mükemmel reaksiyon verdi. İyi programlanmış. Sence kim yetkili? Tabii ki Rudy. Tartışmasız. Bir kardeş olarak korumacılığını biraz abartılı buldum. Birbirinin tıpatıp aynı giyiniyor olmaları da tüylerimi diken diken etti. Sanırım bu ikiz olmalarından kaynaklanıyor. Personellerinden herhangi biriyle konuştun mu? Tabii. Hemen bir iki tane danışmanlarını seçtim. Çok sıkı bir yönetimleri var. Sahipleriyle ilgili biraz dedikodu alabildin mi? Sadece övgü dolu sözler. İşimize yarayacak tek bir söz çıkmadı. Senin aradığın nedir? Eve kestirmeden, ''Ben bir katili arıyorum.'' dedi. ''Hadi, devam edelim.'' Nadine kapıyı açarak Mike'ı içeriye alırken, ''Önce bir açıklama istiyoruz ama devamında da suallerimizi soracağız.'' dedi. ''Ya biri ya öteki.'' demiştim. ''Bu kadar huysuz olma. Hadi açıklamana başla.'' Nadine yatağa bir göz attı ve o şilteye ne kadar vücut sıvısı atmış olabileceğini düşündü. Bir saat sonra iyi, polis şefi ve emniyet görevlisi Tibble'ın kendisinin Nadine'e anlattıklarının aynısını açıklayan konuşmasını dinliyordu. Adamın daha etkileyici bir stili olduğu muhakkaktı. Genç kadın, adamın soğuktan biraz ürpererek konuştuğunu fark ederek güldü. Tibble, ofislerinin bulunduğu binanın kulesinin merdiveninde basın toplantısı yapmayı tercih etmişti. Basın kopterleri ve hava kameramanları daha rahat çalışabilsinler diye hava trafiği bir müddet için başka tarafa kaydırılmıştı. Eve, Tibble'ın hiçbir şeyi atlamadığını bilirdi. Ona saygısı vardı. Bir kez cinayetlerle ilgili açıklamalarını yaparken bazı can alıcı noktaları hiç hissettirmeden dava açıldığında kullanılmak üzere sakladığını fark edince daha da saygı duydu. Sorular yağmaya başladığında Tibble ellerini havaya kaldırarak ''Sorularınızı bu olaylardaki baş araştırmacımız Teğmen Eve Dallas'a yöneltmenizi istiyorum.'' dedi. Sonra Eve'in kulağına eğilerek ''Tam 5 dakikan var. Onlara ihtiyaçları olandan fazlasını verme ve bir dahaki sefere paltonu giy, Emi?'' diye fısıldadı. Genç kadın ceketine sarılarak öne çıktı. ''Şüphelileriniz var mı?'' Eve içini çekmek istedi ama yapamadı. Basının karşısına çıkmaktan nefret ederdi. ''Bu olaylarla ilgili olabileceğini düşündüğümüz çeşitli şüphelileri sorguluyoruz. Kurbanlara cinsel tacizde bulunulmuş mu? Olaylar seks cinayetleri olarak ele alınıyor. Bağlantılarını nasıl kuruyorsunuz? Kurbanlar birbirlerini tanıyorlar mıydı? Şimdilik araştırmanın bu bölümünü açıklama yetkim yok ama cinayetleri birbirine bağlantılı olarak araştırıyoruz. Şef Tibble'ın da dediği gibi cinayetler tek bir kişinin işiymiş gibi görünüyor. Komik biri, ''Noel Baba şehre geliyor!'' diye bağırdı ve kalabalığın hep bir ağızdan gülümsemesine neden oldu. Öfke bir anda Eve'in kanını kızıştırdı ve ellerinin donduğunu unuttu. ''Alay edin bakalım. Gerisinde bıraktıklarını görmediğiniz için sizlere şaka yapmak kolay tabii. Annelere, babalara ya da sevgililere ölüm haberlerini vermek size düşmedi nasılsa.'' Kalabalık bir anda sessizliğe gömüldü ve Eve, kopter pervanelerinin sesini duymaya başladı. ''Eminim ki bu cinayetleri işleyen kimse medyada görünmekten büyük bir zevk alacaktır. Hadi gidin ve onun isteğini yerine getirin. Bu dört kişinin ölümünü küçümseyin, aptalca bulun ve katili bir yıldız yapın. Ama biz polis merkezinde onun ne olduğunu biliyoruz. O zavallı biri. Sizlerden bile zavallı. Başka söyleyecek bir şeyim yok.'' Bağırış çağrışları duymazlıktan gelerek geri döndü ve Tibble'la çarpıştı. Adam, ''Bir dakika içeriye gel Teğmen'' derken koluna yapıştı ve onu korumalarla otomatik kapıların arasından geçirdi. ''Kısaca çok başarılıydın'' dedi. ''Esas rahatsız edici bölümünü atlattığımıza göre şimdi gidip valiye politika yapmak zorundayım. Sen de git ve o Allah'ın belasını yakala Dallas.'' ''Peki efendim.'' Adam dışarı çıkarken, ''Ve Tanrı aşkına kendine bir eldiven al lütfen.'' diye ekledi. Eve ellerinden birini ısıtmak için cebine soktu ama diğeriyle telsizini çıkarttı. İlk önce Mira'yı aradı ama doktorun hala testte olduğunu öğrendi. Bir sonraki çağrısı Peabody'ydi. ''Kolye ile ilgili bir ilerleme kaydettiniz mi? Bir olasılık keşfettik. 5. caddedeki Bubbles and Bangles. Onların kuyumcusu tasarlayarak yapmış bu kolyeyi. Tekmiş. Şimdi kayıtlarını inceliyor ama tezgahtar Ismarlia'nın kendisinin gelerek bizzat aldığını hatırladığını söyledi. Güvenlik kameraları da var. Benimle orada buluş, yoldayım. Teğmen?'' Eve kapatırken bir anda Jerry Van Doren'in gözleriyle karşılaştı. ''Jerry, burada ne yapıyorsun?'' ''Basın toplantınızı duydum. Neler söyleyeceğinizi merak ettim, dinledim ve size teşekkür etmek istedim.'' Genç adam kendisini başka bir gezegende bulmuş gibiydi. Eve, "Jerry," diyerek şefkatle genç adamın kolunu tuttu ve onu taze et kokusu almış olan basından uzaklaştırmaya çalıştı. "Eve dönmelisin." "Uyuyamıyorum, yiyemiyorum. Her gece rüyamda onu görüyorum. Onu görmek bana iyi geliyor ve ölmemiş gibi geliyor. Tabii uyandığımda acı gerçekle karşılaşıyorum. Herkes bir doktora görünmem gerektiğini söylüyor. Ben acımdan kurtulmak istemiyorum ki Teğmen Dallas. Ona hissettiklerimi içimden çıkarmak istemiyorum." Oysa Eve onun acısını azaltmak istiyordu. "O senin böyle acı çekmene dayanamazdı. Seni çok sevmişti," dedi. "Ama acım azalırsa o tamamen gitmiş olacak. Sizin konuşmanızı dinlerken çok ümitlendim. Bu işle şaka yapılmaması gerektiğini onlara çok iyi anlattınız. Katili durduracağınızdan eminim." Gözlerini acıyla kapattı. "Onu durduracaksınız, değil mi?" "Evet, durduracağım Jerry. Hadi gel." Onu dışarıya geçirdi. "Sana bir taksi çevireyim. Annenin nerede olduğunu söylemiştin." "Annem mi?" "Tabii. Git anneni gör Jerry. Bir müddet onunla kal." Dışarı çıktığında Jerry gün ışığıyla gözlerini kırpıştırdı. "Neredeyse Noel geldi." Eve ona, "Hadi Noel'i ailenle geçir Jerry. Eminim Mariana da böyle olmasını isterdi," derken onu bir polis arabasıyla yollamanın taksiyle yollamaktan daha iyi olacağına karar verdi. Eve, Jerry Van Doren'i ve onun acılarını zihninden çıkarıp bir sonraki adımına karar vermek zorundaydı. Trafikle boğuştuktan sonra arabasını kuyumcunun önüne park edilmeyen yere bıraktı. Bırakırken görevli kartını asmayı ihmal etmedi. İşte burası Rourke'un fırtına gibi dalarak binlerce dolarını bırakıp gideceği bir yerdi. Dükkan bir istiridye kabuğunun içi gibi pembe ve altın rengiydi. Müzik ona kilise müziğini hatırlatmıştı. Çiçekler taze, halı kalındı ve kapıdaki bekçinin silahı çok iyi gizlenmişti. Eve hızla bekçinin yanından geçti. İçeride koltukta oturmuş, alışveriş yapmakta olan pahalı kürküne sarılmış bir hanım göze çarpıyordu. İki bekçi de içeride görevliydi. Kadının yanındaki adam büyük babası olacak yaştaydı ama belli ki çok parası vardı. Kadının memeleri arasındaki pırlantanın ağırlığı Eve'in kendisininkinden utanmasını önledi. Aslında Rourke'un buradaki her şeyi alabileceğini bilmek yeteri kadar utandırıcıydı. İç vitrinleri incelerken bir sesle kendine geldi. ''Size yardımcı olabilir miyim hanımefendi?'' ''Evet, tabii. Yöneticinizle görüşmek istiyorum. Bir sorun mu vardı?'' ''Bu yöneticiyi ne kadar çabuk getireceğinize bağlı. Bir dakika. Lütfen vitrinlere dokunmayın. Çünkü biraz evvel temizlendi.'' Eve, küçük serseri diye düşünerek adam çekici bir esmerle gelinceye kadar inadına camların üzerinde yarım düzine parmak izi bırakmayı becerdi. ''İyi günler. Ben Bayan Cates, yöneticiyim. Size yardımcı olabilir miyim?'' ''Temen Dallas, New York Polis Departmanı.'' Kadın tezgahtarından daha güler yüzü olmasına rağmen Eve kimlik kartını gene de önüne koydu. ''Yardımcım daha önce bir kolye konusunda aramıştı. Evet, onunla ben konuşmuştum. Benim ofisimde görüşebilir miyiz?'' Eve tabii derken Peabody ile McNabb'in içeri girdiğini görüp başıyla kendisini takip etmelerini işaret etti. Cates kadınca döşenmiş ofisine girdiklerinde ''Kolyeyi hatırlıyorum.'' diye söze başladı. ''Kocam onu komisyon karşılığında tasarladı. Henüz ona ulaşamadım ama bütün sorularınızı cevaplayabilirim. Acaba sizde çizimleri var mı?'' ''Evet var. Çünkü diski inceledim ve size bir kopya bastım.'' Dosyadan bir sayfa çıkararak Eve uzattı. ''Kolye 14 karat altınla yapıldı. Üzerinde 4 adet stilize kuş vardı. Olağanüstü bir parçaydı.'' Eve, ''Holloway'in sıkılmış boynunda o kadar da güzel görünmüyordu.'' diye düşündü. Kadın müşterinin adını mırıldandı. ''Nicholas, Klaus.'' Müşterinin bu ismi bir ironi olarak düşünmüş olduğundan emindi. ''Kimliğini istemiş miydiniz?'' ''Lüzum yoktu, müşteri nakit ödedi. %20'sini siparişte, kalanını ise teslimatta.'' Cates kollarını kavuşturarak, ''Sizi tanıdım teğmen.'' dedi. ''Bu da soruşturmanızın bir parçası mı?'' ''Öyle de tanımlayabilirsiniz. Bu Klaus denen adam teslim almaya kendisi mi geldi?'' ''Evet, hatırlayabildiğim kadarıyla 3 defa geldi. İlk gelişinde ben görüşmüştüm. Orta boylu ya da biraz daha uzundu. Zayıftı ama cılız değildi, kibardı. Uzun, koyu renk saçlarının arasında gümüş rengi teller göze çarpıyordu. Gayet alımlıydı. Şık, kibar ve ne istediğini çok iyi bilen biriydi.'' ''Sesini tarif edebilir misiniz?'' ''Sesi mi?'' ''Kültürlü bir ses diyebilirim ancak. Belli belirsiz bir aksanı da vardı. Bir keresinde telefonla görüştüğümü ve açar açmaz onu tanıdığımı hatırlıyorum.'' ''Aradı mı?'' ''Bir iki kere. Sanırım kolye yapımındaki ilerlemeyi öğrenmek istemişti.'' ''Sizin emniyet disk kayıtlarınıza ve bağlantı loglarınıza ihtiyacım olacak. Getireyim ama biraz zaman alabilir. McNabb, Bayan Cates'e bu konuda yardımcı olur musun?'' ''Peki efendim.'' Yalnız kaldıklarında Eve Peabody'ye, ''Bizim kayıtları kontrol edeceğimizi biliyordu.'' dedi. ''Tek olan o kolyeyi seçti. Burayı tespit edeceğimizi tahmin etti. Belki de bu kadar hızlı davranacağımızı ya da Kate'in hafızasının bu kadar güçlü olacağını tahmin edemedi.'' Eve tatmin olmamış bir halde ayağa kalktı ve ''Hayır, biliyordu. Bizim buraya gelmemizi istedi. Bu da başka bir gösteri. Burada da rol yapmış bence. Ve disklerdeki görüntüsü Noel Baba görüntülerinden daha fazla bir ipucu vermeyecek bize.'' Eve kapıya baktı ve devam etti. ''Değişik roller, değişik kostümler, değişik sahne. Ama bu sadece onun gösterisi. Kendisini kamufle etti ama Peabody düşündüğü kadar da akıllı olmadığını sanıyorum. Log bağlantılarındaki ses izleri onu ele verecek.'' 16. ayrımın sonu. Sayfa 220. Devamı 17. ayrımda.